Ayrım 15, sayfa 183. Pasifik Savaşı'ndan galip çıkanların Alman bir kimyacı tarafından bozguna uğratılması. Güherçelin yükselişinin ve düşüşünün tarihi Latin Amerikan ürünlerinin dünya piyasasındaki geçici önemini çok iyi açıklar. Başarı hep geçici, felaket hep kalıcıdır. Geçtiğimiz yüzyılın ortalarında Malthus'un karamsar tahminleri eski dünya üzerinde dolanıp duruyordu. Avrupa nüfusu baş döndürücü bir hızla artıyor, buna karşılık gıda maddeleri üretimi aynı oranda artırılamıyordu. Peru kıyılarında elde edilen guano'nun gübresel özellikleri İngiliz laboratuvarlarında ortaya çıkarıldıktan sonra 1840'da yoğun bir guano ihracatı başladı. Kıyılardaki akıntıların getirdiği balık sürüleriyle beslenen pelikan ve martılar yıllar boyunca azot, amonyak, fosfat ve alkali tuzlar yönünden son derece zengin olan dışkılarını adalara yığmışlardı. Yağmurun hiç yağmadığı Peru kıyılarında guano hiç bozulmadan korunmaktaydı. Ernst Samhaber, Sudamerika, Biografia de un Continente Buenos Aires, 1946. Robert Cushman, Murphy, guano ile ilgili olarak her sindirimin dolar karşılığı açısından guano üreten kuşların dünyanın en değerli kuşları olduğunu belirtiyor. Juliet'in balkonunda öten Shakespeare'in bülbülünden, Nuh'un gemisinin üzerinde uçan güvercinden ve elbette Becquerel'in hüzünlü kırlangıçlarından daha üstün olduklarını ileri sürüyordu. Emilio Romero, Historia Economica del Peru, Buenos Aires, 1949. Guano ihracatına başlandıktan kısa bir süre sonra güherçilenin besleyici gücünün daha yüksek olduğu fark edildi. Güherçile 1850'de Avrupa'da yaygın biçimde gübre olarak kullanılıyordu. Eski dünyanın buğday üretimine ayrılmış, aşınma yüzünden verimli kaybetmiş toprakları Peru'nun Tarapaca bölgesinden, daha sonra Bolivya'nın Antofagasta ilinden gelen sodyum nitratı olduğu gibi emiyordu. Oscar Bermudez, Historia del Salitre d'Este, Sus Origenes Hasta, La Guerra del Pacifico, Santiago, Şili, 1963. Büyük okyanus kıyılarında neredeyse gemilerin gelip almasını bekleyen José Carlos Mariategoy, Siete Ensayos en Interpretación de la Realidad Peruana, Montevideo, 1970. Güherçile ve guano sayesinde açlık hayaleti Avrupa'dan uzaklaştı. Kendini beğenmiş kibirli Lima oligarşisi servetini artırmaya devam ediyor, kum çöllerinin ortasında Carrara mermerinden saraylar ve anıtlar oligarşinin gücünün simgeleri olarak yükseliyordu. Bir zamanlar Potosi'nin gümüşüyle zengin olan Limalı soylu aileler, şimdi kuş dışkısı ve güherçilenin parlak beyaz tortuları sayesinde hayatlarını sürdürüyorlardı. Peru kendini bağımsız sanıyordu, oysa İspanya'nın yerini İngiltere almıştı. Şöyle diyordu Mariategui: "Ülke kendini varlıklı sandı. Devlet korkunç müsrif davrandı. Ülkenin geleceği İngiliz maliyesinin ellerine bırakıldı." Emilio Romero'ya göre 1868'de devlet borç ve harcamaları, ihracat tutarını kat kat aşıyordu. Guano rezervleri İngilizlerden alınan borçlara karşı bir garanti yerini tutuyor. Avrupalılar fiyatlarla istedikleri gibi oynuyordu. İhracatçıların açgözlülüğü büyük zararlara yol açıyordu. Doğanın adalardaki binlerce yıllık birikimi birkaç yılda yok pahasına elden çıkarılmıştı. Bermudez bu süre boyunca güherçile pompalarında işçilerin tek gözü, sefil bir adam boyu yükseklikte çakıl ve kilden yapılmış barakalarda yaşadıklarını anlatıyor. Güherçile üretimi Bolivya'nın Antofagasta şehrine kadar yayılmıştı. Ama ticareti Bolivya'nın değil, Peru'nun ve özellikle Şili'nin elindeydi. Bolivya hükümeti sınırları içindeki güherçile kaynaklarını vergilendirmeye kalktığında Şili ordusu yöreyi işgal ederek temelli yerleşti. O güne kadar Şili, Peru ve Bolivya arasındaki gizli çekişmelerde çöl, tarafsız bölge olarak kullanılmıştı. Güherçile sorunu düşmanlıkları açığa çıkardı. Pasifik Savaşı 1879'da başladı ve 1883'e dek sürdü. 1879'da Peru'nun güherçile bölgesi limanları Patillos, Iquique, Pisagua ve Yunin'i işgal eden Şili orduları Lima'ya girdiler. Ertesi gün Callao Kalesi'ni aldılar. Yenilgi Peru'yu yıktı, kanını emdi, ulusal ekonomi iki ana kaynağından yoksun kalmış, üretim güçleri felce uğramış, paranın değeri kalmamış ve dış krediler durmuştu. Peru, önemli potasyum nitrat kaynaklarının bulunduğu Tarapaca'yı ve guano kaynağı bazı adaları kaybetti. Ama kuzey kıyısındaki guano rezervleri elinde kaldı. 1960'da balık ununa olan rağbet, martı ve pelikanları ortadan kaldırıncaya dek guano, Peru tarımının başlıca gübresi oldu. Kıyılardaki hamsi sürüleri kısa sürede tüketildi. Bunlardan elde edilen unla ABD ve Avrupa'daki domuzlar ve kümes hayvanları beslendi. Kuşlar beslenebilmek için balıkçıları izliyor, bir süre sonra yorgunluktan suya düşerek ölüyorlardı. Kuşların bir kısmı ise sürekli karada yaşamaya başlamıştı. 1962 ve 1963 yıllarında Lima'nın ana caddesinde yiyecek arayan pelikan sürülerine rastlanıyordu. Dönemeyenler ise sokaklarda ölüyordu. Maria Teguy'e göre bu yıkım ülkeyi geçmişinden arındırmamıştı. Geçim kaynakları elinden alınmakla birlikte sömürge ekonomisi yapısı değişmemişti. Öte yandan Bolivya, savaşın kendisine dünyanın en önemli bakır madeni olan Chuquicamata'yı kaybettirdiğini farkında bile değildi. Bu maden bugün Şili'nin Antofagasta'ya aittir. Fakat savaştan galip çıkanlar kimdi? 1880'de Şili'nin ulusal gelirinin %5'ini güher, çile ve iyot oluşturuyordu. 10 yıl sonra gelirin yarıdan fazlası işgal edilen topraklardan çıkarılan nitrat ihracatından elde edilir oldu. Aynı dönemde Şili'deki İngiliz yatırımları 3 katına çıkmıştı. Güher, çile bölgesi İngiltere tarafından denetleniyordu. Hernan Ramirez Necochea, Historia del Imperialismo en Chile, Santiago, Şili 1960. İngilizler güherçileyi çok ucuza ele geçirmişlerdi. Peru hükümetinin 1875'te kamulaştırdığı güherçile kaynakları karşılığında ödediği bonoların değeri 5 yıl sonra savaş sonucunda onda birine düşmüştü. John Thomas North ve ortağı Robert Harvey gibi cesur bazı maceracılar durumdan yararlandılar. Şililer, Perulular ve Bolivyalılar cephede birbirlerini öldürürken İngilizler Banco de Valparaiso ve diğer Şili bankalarının gösterdiği kolaylıklarla bono almakla meşgul oluyorlardı. Askerler onlar için çarpışıyordu ama bunun farkında değillerdi. Şili hükümeti North, Harvey, İngiliz, James, Bush, Robertson ve diğer iş adamlarını özverilerinden dolayı derhal ödüllendirdi. Bonoların yarısı İngiliz spekülatörcülerin eline geçmiş olduğu halde Şili hükümeti 1881'de madenlerin mülkiyetini yasal sahiplerine kendilerine verdi. Bu vurgunu finanse etmek için İngiltere'den dışarıya bir kuruş bile çıkmamıştı. Şili 1890'ların başlarında ihracatın 1/4'ünü İngiltere'ye yapıyor, ithalatının yarıya yakın kısmı da yine aynı ülkeden yapılıyordu. Ticari bağımlılığı Hindistan'ınkinden fazlaydı. Savaş doğal nitratlar tekelini Şili'ye bahşetmişti ama güherçile kralı John Thomas North'tu. North'un şirketlerinden biri Liverpool Nitrat Company %40 oranında kar payı dağıtıyordu. North 1866'da Valparaiso limanında gemiden indiğinde eski püskü tozlu ceketinin cebinde sadece 10 sterlini vardı. 30 yıl sonra Londra'daki evinde prensleri, dükleri, en gözde politikacı ve iş adamlarını ağırlıyordu. Kendine bir de alba unvanı uydurmuş, bu kadar varlık bir adama yarışacak biçimde Muhafazakar Parti'ye ve Kent Mason Locası'na üye olmuştu. North'un Kral 7. Henry kılığında dans ettiği balolara Lord Dorchester, Lord Randolph Churchill ve Stockpole Markis de katılıyordu. Hernan Ramirez Necochea, Balmaceda Yela Contravolution de 1891, Santiago, Şili 1969. Bu sırada çok uzaklardaki Güherçile Krallığı'nda Şilili işçiler dinlenmek nedir bilmiyor, günde 16 saat çalışıyor ve ücretleri karşılığında değerini firmanın satış mağazalarında yarı yarıya kaybeden bonolar alıyorlardı. 1886-1890 yılları arasında Başkan Jose Manuel Balmaceda döneminde Şili, Ramirez Necochea'nın deyimiyle tarihin en yüksek hedefli kalkınma planlarını uyguladı. Balmaceda, endüstrinin çeşitlendirilmesini destekledi, önemli bayındırlık işleri gerçekleştirdi, eğitim sistemini yeniledi, Tarapaca demiryollarındaki İngiliz tekelini kaldıracak önlemler aldı, 100 yıl boyunca ilk kez İngiltere dışında bir devletle Almanya ile bir kredi anlaşması imzaladı. 1888'de güherçile bölgelerini ulusallaştırmak gerektiğini açıklayarak ulusal şirketler kurdu ve devlete ait toprakları İngiltere'ye satmayı reddetti. 3 yıl sonra iç savaş koptu. North ve adamları asileri destekliyor, Senato başkanı karşıydı. Üyelerin birçoğunun sterline olan düşkünlüğü herkes tarafından biliniyordu. İngilizlere göre Şili'de rüşvet ulusal bir gelenekti. North'un ortağı Robert Harvey, bazı küçük hissedarların 1897'de kendisine ve Nitrat Railways Co.'nun diğer yöneticilerine karşı açtıkları dava sırasında bu açıklamayı yapmıştı. Harvey, rüşvet için harcadığı 100 bin sterlin konusunda da şunları söylüyordu. Bildiğiniz gibi Şili'de kamu yönetimi kokuşmuştur. Yargıçları satın almak gerektiğini söylemiyorum ama sanırım gelirleri oldukça düşük olan senato üyelerinin birçoğu oyları karşılığında bu paradan yararlanmıştır. Bu da hükümetin istek ve karşı çıkışlarımıza kulak vermesini sağlamıştır. Hernan Ramirez, Necoxia, AGE. İngiliz gemileri Şili kıyılarını tutuyor. Londra gazeteleri Balmaceda'dan kasap, diktatörlerin en koyusu diye söz ediyordu. İktidardan düşürülen Balmaceda intihar etti. İngiliz büyükelçisi olayı şöyle bildiriyordu ülkesine. Balmaceda'nın devrilmesinden duyduğumuz memnuniyeti gizlemeye gerek duymuyoruz. Bu şahsın başarısı ülkemizin ticari çıkarlarını ciddi biçimde tehdit edebilirdi. Bu tarihten sonra kara ve demir yolları, eğitim ve bayındırlık işlerine yapılan devlet yatırımları hızla düştü. İngiliz şirketlerinin egemenlik kurduğu alanlar ise genişledi. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Şili'nin ulusal gelirin 1/3'ünü nitrat ihracatı oluşturuyordu. Ama güherçili kaynakları eskisinden de büyük ölçüde yabancıların elindeydi. Bolluk ülkeyi kalkındıracağı yerde yapısındaki aksaklıkları ortaya çıkarmıştı. Şili, İngiliz ekonomisinin bir eklentisi gibiydi. Avrupa ekonomisinin en önemli gübre üreticisinin bağımsız var olmaya hakkı yoktu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir Alman kimyageri, yıllar önce savaşı kazanan generalleri laboratuvarına yenilgiye uğrattı. Haber boş işlemini geliştirerek havadaki azotu kullanmak yoluyla nitrat üretmeyi başardı. Bu güherçili kaynaklarının bütün çekiciliğini kaybetmesi ve dolayısıyla Şili ekonomisinin çöküşü anlamına geliyordu. Güherçilinin gözden düşmesi Şili'yi buhrana sürükledi. Ülke güherçili sayesinde ve onun için yaşıyordu, oysa güherçili yabancıların elindeydi. Güneşin yansımalarının insanın gözünü yaktığı kızgın Tamaruga çölünde Tarapaka'nın parçalanışına tanık oldum. Bolluk dönemindeki 120 güherçili işletmesinden geriye yalnızca bir tane kalmış. Pampa'da nem ve güveden eser yok. Makineler hurda gibi elden çıkarılırken lüks evlerin Oregon çamından döşemeleri, çinko ve saç levhalar, hatta vida ve çiviler bile satılmış. Yerleşimleri yıkmak gibi yeni bir uzmanlık dalı türemiş, terk edilmiş bu geniş arazileri iş bulabilen işçiler ancak bu dalda uzmanlaşmış olanlarmış. Yıkıntıları, kazıları, hayalet köyleri, nitrat railways'in paslı raylarını, suskun telgraf tellerini, artıklardan oluşan beyaz tepeleri gördüm. Mezarlıktaki haçların arasında geceleri uğulayan rüzgarı duydum. O dönemi yaşamış olanlar paranın oluk oluk aktığını, hiç bitmeyeceğini zannettiklerini anlattılar. Geçmiş günleri özlemle anıyorlardı. Bugünle karşılaştırıldığında cennet gibiydi yaşadıkları dönem. 1889'da işçi hareketiyle elde edilen pazar tatillerini dillerinden düşürmüyorlardı. Çok yaşlı bir adam pazar günlerini şöyle anlatıyordu. Pampa'da uçsuz bucaksız ve verimsiz Güney Amerika çayırlıkları. Pampa'da her pazar günü bizim için ulusal bayramdı. Her hafta tekrarlanan bir 18 Eylül gibi. En büyük güherçili limanı olan bu İngilizce birden fazla işçi katliamına neden olmuştu. Ama Belle Epoque üslubundaki şehir tiyatrosu en ünlü Avrupalı opera sanatçılarının Santiago'dan önce koştukları yerdi. Şili'nin etine geçen bakırdan dişler. Bakır kısa süre sonra Şili ekonomisinde sözü geçen ürün olarak güherçiliğinin yerini aldı. Bu sırada İngiltere egemenliği ABD'ye bırakıyordu. 1929 buhranından kısa bir süre önce Şili'deki Kuzey Amerikan yatırımları 400 milyon dolara aşmıştı. Bu yatırımların hemen hepsi bakırın çıkarılması ve taşınmasına yönelikti. Halk Birliği'nin 1970 seçimlerindeki zaferine kadar bakır madenlerinin çoğu Anaconda Copper Mining Co. ve Kennecott Copper Co.'nun elinde toplanmıştı. Bu iki kuruluş aynı uluslararası konsorsiyuma bağlı olduklarından sıkı bir ilişki içindeydiler. 50 yılda Şili'den 4 milyar dolarlık bir kazanç sağlamışlardı. Bu süre içinde yaptıkları yatırımlar ise kendi rakamlarına göre 800 milyon doları geçmiyordu. Bu tutarın büyük kısmı da ülkeden koparılan kaynaklardan sağlanmıştı. Aynı şirketler Şili madenlerini uzak fabrikalarında işliyorlardı. Anaconda American Brass, Anaconda Wire and Cable and Kennecott Wire and Cable dünyanın sayılı tunç ve kablo fabrikalarındandır. Jose Cademartori, La Economia, Chilena, Santiago, Şili, 1968. Ülkenin bu işten kaybı üretime paralel olarak artmış, son zamanlarda yılda 100 milyon doları aşmıştı. Bakırın efendileri, Şili'nin de efendileriydi. Bu satırları yazdığım sırada 1970 sonunda Başkan Salvador Allende, hükümet binasının balkonundan halka seslenerek maden endüstrisinin ulusallaştırmayı olanaklı kılacak olan yeni anayasa projesini imza adını açıkladı. 1969'da Anaconda şirketinin Şili'den elde ettiği kazanç 79 milyon dolara ulaşmıştı. bütün dünya ülkelerinden sağladığı kazancın %80'ini eşitti bu rakam. Buna karşılık şirketin Şili'de yaptığı yatırım dış yatırımlarının 1/6'ından da azdı. Bu sırada bakırın ulusallaştırılması ve diğer yapısal reformları engellemek için sağın yürüttüğü terör kampanyası bağlamındaki bakteriyolojik savaş bir önceki seçim kampanyaları kadar güçlüydü. Gazetelerde kocaman Sovyet tankları La Moneda başkanlık sarayı önünde manevra yapıyordu. Santiago duvarlarında sakallı gerillalar masum gençleri ölüme sürüklüyorlardı. Evlerin kapısı çalınıyor ve bir hanım şu açıklamayı yapıyordu. 4 oğlunuz mu var? İkisi Sovyetler Birliği'ne, diğer ikisi de Küba'ya gönderilecektir. Bütün bu çabalar boşunaydı. Bakır, Allende'nin deyişiyle, pançosuyla mahmuzlarını geçirdiği gibi yeniden Şilili oldu. Öte yandan Güneydoğu Asya'daki savaşlarla meşgul olan ABD, And Dağları'nın güneyindeki olaylar karşısında memnuniyetsizliğini gizlemedi. Ama Şili, deniz piyadelerinin ani bir baskın yapabilecekleri kadar yakında değildir ve Allende, eninde sonunda ABD'nin dilinden düşürmediği temsili demokrasinin bütün gereklerini yerine getirerek başkan olmuştur. Emperyalizmin yeni bir kritik dönemin ilk safhalarını geçirmekte olduğu ekonomik göstergelerde açıkça ortaya çıkmıştır. Dünyanın polisliği görevi giderek daha pahalı ve daha güç olmaktadır. Gelelim fiyatların savaşına. Bugün Şili, bakın dünyanın her yerine ulaşmaktadır. Sosyalist ülkeler önemli pazarlar olabilir. ABD dünya çapında bir abluka uygulama olanaklarından yoksundur. 12 yıl önce Küba şekerinin durumu oldukça farklıydı. Yalnızca Kuzey Amerika piyasasına akan şeker tamamen ABD'nin belirlediği fiyatlara bağımlıydı. Eduardo Frei 1964 seçimlerini kazandıktan sonra bakırın fiyatı hızla arttı. 1970'te Allende başkanlığa geldiğinde ise fiyat düşmüştü ve düşmeye devam ediyordu. Ama sık sık yükselip alçalan bakır fiyatları son yıllarda yine çok yüksek düzeylere ulaşmıştı ve talep arzdan yüksek olduğundan darlık fiyatların aşırı düşüşünü engelledi. Elektrik iletkeni olarak alüminyum bakırın yerini almıştır ama alaşımlar için hala bakır gereklidir. Çelik ve kimya endüstrisinde de bakırdan daha ucuz ya da daha etkili bir madde bulunamamıştır. Ayrıca bakır hala patlayıcılar, pirinç ve elektrik teli fabrikalarının ana ham maddesidir. R.E. Grant Sattel, Suca Daneos, Del Cobre, Finanzas, Y. Desarrollo, IMF ve Dünya Bankası Dergisi, Washington, Haziran 1969. Şili'de Sıra Dağların yamaçları dünyanın en önemli bakır rezervleridir. Toplam bakır rezervlerinin 1/3'ü Şili'de bakır genellikle başka madenlerle, altınla, gümüşle ve molibdenle karışıktır. Bu da bakırın çekiciliğini artırır. Ayrıca Şilili işçiler işletmeleri ucuz iş gücü sağlar. Anaconda ve Kennecott şirketleri Şili'deki düşük maliyetle ABD'deki yüksek masraflarını çıkarırlar. Aynı şekilde Şili bakırı yurt dışındaki harcamalar kanalıyla New York'taki bürolara yılda 10 milyon dolardan fazla sağlar. 1964'te Şili madenlerinde ücretler ABD'deki Kennecott rafinerilerinde eşit verim düzeyindeki ücretlerin 1/8'ine eşitti. Mario Vera ve Elmo Catalan, La Andro Gijada, Del Pobre, Santiago, Şili 1965. Buna karşılık yaşama koşulları çok farklıydı. Hala da öyledir. Şilili işçiler genellikle büyük kentlerin kenar mahallelerinde sefil barakalarda yaşayan ailelerinden ayrı, ahıra benzeyen, daracık, pis bölmelerde yaşarlar. Yabancı personelden de ayrılmışlardır tabii. Büyük madenlerde yabancıların yerleşim bölgesi devlet içinde küçük bir devlet gibidir. Burada yalnızca İngilizce konuşulur, özel gazeteler yayımlanır. Şili'de işletmeler makineleşmeyi artırdıkça randıman artmıştır. Bakır üretimi 1945'ten beri %50 oranında artmış ancak madenlerde çalışan işçilerin sayısında 1/3 oranında bir düşüş olmuştur. Ulusallaştırma ülke için bu katlanılmaz duruma bir son verecek ve Şili'nin güherçile döngüsünde yaşadığı yağma ve düşüşün bakırda yenilenmesini önleyecektir. Maden firmalarının devlete ödediği vergiler doğanın yenilemesine olanak bulunmayan maden kaynaklarının tüketilmesini telafi etmekten uzaktır. Ayrıca 1955 yılında üretimin artmasıyla azalan vergi sisteminin getirilmesiyle ve Frey hükümetinin yürürlüğe koyduğu bakırın Şilileştirilmesiyle vergiler göreli olarak düşmüştür. Frey hükümeti 1965'te devleti Kennecott şirketini bir ortağı haline getirmiş ve çok elverişli bir vergilendirme sayesinde şirketlere kazançlarının 3 katını çıkarma olanağı sağlamıştır. Bu yeni rejimde vergi ortalama bir fiyat kilo başına 29 centavo üzerinden hesaplanmıştı. Oysa artan talep karşısında fiyatlar 70 centavo fırlamıştı. Şili gerçek fiyatlar yerine farazi fiyatları temel almakta Frey'den sonraki Hristiyan Demokrat aday Radomiro Tomic'in de belirttiği gibi önemli bir dolar girişi kaybına uğramıştır. Frey hükümeti 1969 yılında hisselerinin %51'ini satın almak üzere Anaconda şirketiyle bir anlaşma imzaladı. Anlaşmada öyle koşullar vardı ki sonuç politik bir skandal oldu. Sol hareket güç kazandı. Basında yer alan yorumlara göre Anaconda şirketinin yöneticisi Şili başkanına önceden şu açıklamayı yapmıştı. Ekselans, kapitalistler malların duygusal değil ekonomik nedenlerle ellerinde tutarlar. Bir aile atalarından kalmış olduğu için bir dolabı saklayabilir. Ama işletmenin ataları yoktur. Anaconda elindeki her şeyi satabilir. Bu tamamen yapılan tekliflere bağlıdır.